havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Neliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Ki günlerden pazartesi ve Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün gündemimiz yoğun. Artık kendi gündemimize bakmalıyız. Anlatılan, sert esen rüzgar, haber dalgasına çok fazla kapılmamalıyız. Öncelikle sözü uzatmayalım. Gündemden ipuçlarını vereceğiz ama bizden biri diyoruz ve Mehtap Yenidoğan'dan sabahtan bu saate gündemde neler var kısaca bilgi alıyoruz. Mehtap.
Neliha Okur, merhaba, iyi yayınlar. Şimdi bugün asgari ücretli refah payı, emeklilikte yaşa takılanlar ve çalışanlara kadro. İşte Türkiye'nin gözü bu başlıklar için kabine toplantısında. Ben bu başlıklarla ilgili ayrıntıları aktaracağım. Ama önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir habere bakalım. Amerika yarın ara seçimlere gidecek. Bu kez sandıklar kongre üyelerini belirlemek için kurulacak. Adaylar temsilciler meclisindeki 435 ve senatodaki 35 koltuk için yarışacak. Ve bu ara seçimde Türkiye'nin de yakından takip ettiği bir yarış var. Kritik seçim eyaletlerinden biri Pensilvanya. Ve işte bu eyaletin cumhuriyetçi adayı Dr. Mehmet Öz. Mehmet Öz demokrat rakibi John Fetterman'la yarışıyor ve Öz kazanırsa, bu seçimi kazanırsa bir Türk kökenli Amerikalı ilk kez kongreye girecek. Ve Amerika'ya baktıktan sonra dönelim Ankara gündemine. En başta da söylemiştim, bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının yaklaşık yarım saat sonra başlaması bekleniyor ve toplantının ana gündem maddesi son dönemlerde olduğu gibi yine ekonomi. Enflasyonla mücadele ilk sırada. İşte enflasyonla mücadelede alınan tedbirler vardı. Bunların değerlendirilmesi bekleniyor kabine toplantısında. Ayrıca çok önemli bir konu, emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki çalışma vardı. Bu çalışmadaki son durumun gündeme gelmesi bekleniyor. Çalışan kesimini ilgilendiren birçok konu kabine toplantısında gündemde olacak. Nedir bunlar? Taşeron ve geçici işçilerle sözleşmeli memurlara kadro çalışmasındaki son durumunda yine kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ayrıca işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma İlave olarak bir refah payı verilmesi planlanıyor. Bu konunun da yine kabine toplantısında gündeme alınacağı tahmin ediliyor diyelim. Ve günün bir diğer önemli gelişmesiydi. TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili bir gelişme oldu bugün. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermişti. Ve bu projeye yaklaşık 8 milyon başvuru yapılmıştı. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bindi. İşte bu projeyle ilgili ilk kuralar bugün çekildi. Ve ilk kura çekimi heyecanının yaşandığı iller bugün Şırnak ve Ardahan'dı. Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini buldu. Ve bu hafta bu çekimler devam edilecek. Yarın Kars ve Siirt'te, çarşamba günü Iğdır ve Batman'da, perşembe günü de Ağrı ve Mardin'de kura çekimi yapılacak. 12 ilde 22.057 konutun kura çekimi 10 günde tamamlanacak. Böyle bir planlama var. Proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacağı bilgisini hemen hatırlatalım. Ayrıca TOKİ tarafından inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak. Ve projenin ilk etabında 250 bin sosyal konutun yapımı başlanacak. Bu konutların temeli de yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak diye hatırlattıktan sonra İstanbul'dan önemli bir haberi aktaralım. İstanbul'a ekmeğe zam mı yolda? İşte bununla ilgili bir açıklama var. Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Cihan Kolivar'dan geldi açıklama. Kolivar Aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının 7,5 liraya çıkacağını duyurdu. Ve maliyetler tabii ki söz konusu. Kolivar İstanbul'daki fırınların %80'i batak durumda. günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı ve 40-50 bin lira fatura gelmeye başladı diyor. Ve Koli var ekliyor, ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer. Fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz diye ekliyor. Ekmek üreticileri, işverenleri sendikası başkanı Cihan Koli var. İşte İstanbul'da fiyatı 5 lira olan ekmeğe bir zam daha gelmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte Aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının bu açıklamaya göre 7,5 liraya çıkması bekleniyor. Biz de gelişmeleri takip edip dinleyicilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar.
Sağ olasın Mehtap diyoruz ve aslında ekmek zammı, buğday fiyatı, biz buğdaya odaklandık. Niye? 2 aydır yağmur yok. Toprak çatladı susuzluktan. 30 ilde ekim yok diyor Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı, ama biz bugün Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı konuğumuz Remzi Baki Su İçmez, onunla konuşacağız ama önce şöyle derin bir nefes alacağız. Niye? Biz günlük sorunları tartışmaktan vizyon ve perspektif içeren konulara bakamıyoruz. İşte 2023, Cumhuriyet'in 100. yılı. İkinci yüzyıla girerken Türkiye nasıl bir yolculuğa çıkacak? Bu konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İktisat Kongresi çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerle ilgili çalışmada Çalıştay'a biz de katıldık. Bakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili neler anlattı, dinleyelim mi? Ovakent'te Türkiye'nin ikinci yüzyılı için İzmir İktisat Kongresi'nin yeni yolculuğu şekilleniyor. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikteyiz. Ne kadar güzel bir çalışmaya imza atıyorsunuz.
Çok heyecanlıyız.
Kaç aydır çalışıyorsunuz?
Yani çok uzun zamandır çalışıyoruz. Ve 8 aylık bir kurgu planladık. 1 Ağustos'ta başlatmayı hedefledik. 1 Ağustos'tan beridir kurgumuz devam ediyor, hazırlıklarımız devam ediyor. 1 Aralık'a kadar bu 4 ayrı grubun, yani işçiler, çiftçiler, tüccarlar ve sanayiciler, bunların birinci etap görüşmelerini tamamlamış olacağız. Her birinin kendi kararlarını, hem ilkesel kararlarını hem uygulamaya dönük kararlarını netleştirmiş olacağız. Sonra 1 Aralık'tan itibaren bunların 4 ayrı masamız var. Demokrasi masası, doğa masası, tarih masası ve değişim masası. Bu 4 ayrı masada akademisyenler, bilim insanları bu aşağıdan gelen kararları kendi aralarında, kendi bilimsel disiplinleri çerçevesinde tartışacaklar. Sosyologlar, fütüristler, tarihçiler, ekonomistler, psikologlar, hepsi var. Şimdi bugün mesela aldığımız kararlar, çiftçilerin aldığı kararlar o masaların önüne gidecek. 4 ayrı masanın önüne gidecek. Oradaki akademisyenler her biri kendi bilimsel disiplini çerçevesinde onları rötuşlayacak, onları iyileştirecek, son haline getirecek. 17 Şubat'a kadar bunu bitireceğiz. 17 Şubat'tan öncesinde bu 1 Şubat hedef tarih. 1 Şubat'a kadar bunları bitireceğiz. 1 Şubat'tan itibaren de 17 Şubat'a kadar Yüksek İstişare Kurulumuz var. Onların önüne gidecek tüm bu masaların nihai kararları. Onlar bu çerçevede ilave edecekleri şeyleri söyleyecekler. Yani bunlar çünkü evrensel bilinirliği olan, evrensel anlamda çok sivrilmiş, çok öne çıkmış isimler. Onların değerlendirmelerini de alacağımız bir 15-20 günlük bir süreç planlıyoruz. Ve nihayet 17 Şubat'ta da bu toplantılara katılan tüm çiftçiler, işçiler, tüccarlar, sanayiciler aynı 100 yıl öncesinde olduğu gibi bir araya gelecekler ve son kararları, nihai kararları, birbirlerinin kararlarını oylayarak verecekler.
100 yıl öncesinin kararında
evet,
sanayileşmiş, kendi üreten bir
aynen,
Türkiye yaratma ideali vardı. Sizin ütopyanız ya da idealiniz?
Bir kere o toplantıların en nihai, en önemli kararlarından biri kendi kendine yeten, tam bağımsız bir ekonomi yaratmakmış. Bunun ne kadar önemli olduğu da 1929 Büyük Buhran zamanında ortaya çıkmış. Yerli malı haftalarını başlatmış bizim devlet büyüklerimiz o zaman. Ve gerçekten biz, yani kendi çocukluğumda yetiştim. Bizim öğretmenlerimiz de derdi ki biz kendi kendine yetenek oyuncusu olan dünyadaki 7 ülkeden biriyiz. Biz dünyanın tahıl ambarıyız, biz dünyanın buğday ambarıyız. Böyle şeyler söylerlerdi ve biz inanılmaz övünürdük, yani göğsümüz kabarırdı. O yerli malı haftasında bunları da bizimkiler üretiyormuş diye böyle heyecanla onlarla buluşuyorduk. Yani kısacası bunun hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pandemi bunu bir kere daha gösterdi. Kendi kendine yeten bir ekonomisi olabildik. İthalata bağlı bir tarım politikasının dışında kalabildik. Gerçekten kendi ürettiğini aynı zamanda ihracatına yöneltebilen bir ülke olmak. Tarımla ilgili bunlar. İşçilerle ilgili söyleyeceğimiz çok daha fazla şey var. Tüccar, sanayici, esnafla ilgili söyleyeceklerimiz var. Biz de bu sürecin kendisinden öğreniyoruz. Ve asıl derdimiz, asıl niyetimiz bunlar bittikten sonra 5 sene sonra, 6 sene sonra, 7 sene sonra belki bambaşka bir iktidar olacak Türkiye'de. İşte o iktidarın önünde bir kulağını kapatamayacağı, gözünü kapatamayacağı metinler ortaya koymak istiyoruz.
Yani 21. yüzyılın üretim mottosunu koyacaksınız.
Aynen öyle.
O mottoyu bana söyler misiniz?
Dünya ile rekabet edebilen.
Dünya ile rekabet edebilen Türkiye, kendi kendine yeten tam bağımsız Türkiye. İkinci yüzyılda iktisat kongresi yapılacak Şubat'ta. Bunun çalışması sürerken bu mottoları önemsiyorum ben. Çünkü gıda güvenliği, gıda arz güvenliği ve kendi kendine yetebilmek. En önemli konu işte hava sıcak. Bu sıcak havada durum ne? Buğday ekilebilecek mi, ekilemeyecek mi? Sözü uzatmayalım. Baki Remzi Su İçmez konuğumuz. Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Bey.
Meliha Hanım, iyi yayınlar diliyoruz.
Sağ olun, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Radyo Sputnik dinleyicilerine de Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selam, sevgi, saygılarımızı sunuyoruz.
Sağ olun.
İyi olmaya çalışıyoruz. Buğday üzerinden de, ekmek üzerinden de birazdan süreci değerlendirirsek daha da iyi olabileceğimiz günlerde şu anda çok da iyi olmadığımızı söyleyebilirim.
Peki yağmur yağmıyor son 2 aydır. Üretici buğday ekecek. Toprak çatlamış durumda. Ziraat Odaları Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar 30 ilde ekim yapılamıyor diyor. Durum nedir? Ben doğru adres olarak sizi seçiyorum ve diyorum ki bize lütfen basit yalın bir dille durumu anlatır mısınız?
Melih Hanım, son 2 aydaki yağış azlığı ya da sıcaklık fazlalığı üstünden yorum yapmak son derece sağlıksız. Tarım uzun soluklu bir sektör. İklim de meteorolojik verilerin uzun yıllar ortalamasını içerir. Dünyada La Nina döngüsü başlamıştı. Onun etkileri bizi uzun süredir etkiliyor. Özellikle kuru tarım yapılan hububat, buğday arpa ekilen, bakliyat, nohut mercimek ekilen alanlarda biz 2019 yılından beri ciddi bir kuraklığı yaşıyoruz. Özellikle 2021 yılında bunun etkileri nedeniyle örneğin 20 milyon ton olan buğday miktarımız 17.6'ya düşerek kendimize yeterliğimizin iyice azaldığı bir süreci yaşadık. Geçen yıl kar yağışını bekledik. Belli dönemlerde yağışlar yağdı ancak ülkemizde iklim değişikliği diyoruz biz buna, iklim krizi değil. Özellikle içinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası'nda İspanya'yı ve İtalya'yı bizden daha çok etkileyen iklim koşullarının zorlaştığı ortamda biz 2021'de de, 2022'de de ve şu anda 2023 yılının kışlık ekimlerinin yapılacağı bu süreçte maalesef ciddi bir kuraklık sorunu yaşamaktayız. Bu bugünün sorunu değil, bu yarının da sorunu olmayacak. Dolayısıyla bizim depremle yaşamaya alışma gibi kuraklıkla yaşama, kuraklık ortamında bitkisel ürünlerde, hayvansal ürünlerde, temel ürünlerde üretimimizi artırıp gıda arz açığımızı iç tüketimle karşılayıp dışarıya bağımlı olmadan tüketicimize ucuz, sağlıklı, yeterli gıdayı nasıl sağlarız? Bunun planlarını günübirlik değil, uzun vadeli üretim planlamasıyla, sulama planlamasıyla, destekleme politikalarıyla, girdi maliyetlerini düşürme politikalarıyla birlikte değerlendirmemiz gerekir.
Peki bizde bir rekolte tartışması sorunu var değil mi? Buğdayda özellikle.
Kesinlikle var. Şöyle 70'li yıllarda 20 milyon ton kendimize yeterliyken eğer biz bugün TÜİK'in ikinci tahminiyle bu yıl içinde 19,5 milyon ton üretim yapacaksak ve bunda kendimize yeterliyiz diyorsak burada birileri doğru söylemiyor Melih Hanım. Bakın bizim 20 milyon ton üstünden 20.5 milyon ton üretim üstünden 2020 yılında kendimize yeterliliğimiz %100 iken 2019 milyon tona düştüğümüzde Tarım Bakanlığı'nın web sitesine girilirse, TÜİK sayfalarına girilirse 2019-2020 sezonunda bizim kendimize buğdayda yeterlilik oranımız %89,5. Daha sonraki yılda kuraklık etkisiyle 17.6 milyon tona düştüğünde kendimize yeterliliğimizin ne kadar azaldığı maalesef resmi sayfalarda şu anda mevcut değil. O nedenle artan nüfusu dikkate aldığımızda bizim stratejik rakamımız 20 milyon ton olmamalı. Bizim üretim yanında aynı zamanda dahilde işleme rejimi nedeniyle yurt dışından buğday alıp bunu işleyip un makarna olarak sattığımız bir gerçek. Ama bizim dahilde işleme rejimi dışında ekmek için gerekli buğdayı bile yurt dışından aldığımız maalesef resmi otoritelerce açıklanmıyor. Bu kendine yeterliliğin bir boyutu şu. Maalesef bizim ekim alanımız, buğday ekim alanımız 2000 yılında 9.4 milyon hektarken 2021'de 6.1 milyon hektara düştü. Yani bizim %30'a yakın buğday ekim alanında azalışımız var. Bunu sadece kuraklığa bağlayamayız. Bunu yanlış ve yanlış tarım politikalarında çözümünü aramak gerekiyor. Bugün girdi maliyetlerinin çok arttığı, mazotun, gübrenin TÜİK verileriyle göre %200'lerin üstünde arttığı bir ortamda kuraklık olmasa bile bu artan girdi maliyetleri nedeniyle de buğday üreticisi üretim alanından çekilmekte. Dolayısıyla ekim alanının azaldığı bir ortamda girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçinin ekmekten vazgeçtiği, çiftçi kayıt sisteminde destek almaktan vazgeçip ÇKS'deki sayının azaldığı bir ortamda kuraklığın da etkisiyle bunların hepsi birleşince bizim artan nüfusumuzu 19,5 milyon, 20 milyon tonluk buğday miktarıyla kendi kendimize yeterliyiz demek doğru bir analiz değil. Kendi kendimize yeterliysek şunu da sorgulamak gerekir. Türkiye dünyada üçüncü büyük dış alımcı ülke. Yaklaşık 9.8-10 milyon ton buğday alıyoruz. 2,5 milyarın üstünde, doların üstünde para ödüyoruz. Bu sene için de Toprak Mahsulleri Ofisi iki tane ihaleye çıktı. Biri 495 bin ton, peşinden 470 bin ton. Dünyada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi, kuraklığın dünya ülkelerini etkilemesi, Hindistan'ın Çin'in korumacı politikaları gündeme getirmesi, tüm bunların etkisiyle Rusya'nın son anda bir kararıyla aslında dünya piyasasını ölçme anlamında Tahıl Koridor Anlaşması'ndan çıktım dediği an dünyadaki buğday fiyatının %8'ler oranında arttığı bir ortamda biz bugün 350 dolar ton başına buğday almaya devam ediyoruz. Arpa almaya devam ediyoruz. Kendi kendimize yeterliysek yurt dışından seri bir şekilde yüksek miktarda buğday almamız hangi mantıkla açıklanabilir? Denilebilir ki dahilde işleme rejimi. Hayır, sadece dahilde işleme rejimi değil. Türkiye buğdayda maalesef kendine yetersiz. Gıda arz açığımızı yüksek fiyatlarla yurt dışından karşılama. Aslında bu bir tercih. Yıllardır yurt dışından alma bağımlılığı. kuraklık gibi, savaş gibi, pandemi gibi koşullarda gerekli dersleri almamamız nedeniyle bugün de artarak yaşanıyor.
Yani konuşmanızdan anlıyorum ki 2023'te ekmek fiyatları zıplayacak demektir, öyle mi? TMO'yu dinliyorum, depolar dolu diyor. İhaleler devam ediyor. Ulusal Hububat Konseyi'nin verilerine bakıyorum. O yüzden kafam karışıyor, hangisi doğru diye. Ne dersiniz?
Kendimize yeterliysek yurt dışından ithal etmeye devam ettiğimiz, yüksek fiyatla devam ettiğimiz bir ortamda. Bakın orada da şunu yaptık. Biz buğday üreticisine maliyetin üstünde destek vermedik. Ama yurt dışından pahalıya aldığımız buğdayı un sanayicisine sübvanse ederek verdik ki ekmek fiyatları baskılansın, ekmek fiyatları artmasın. Bugün İstanbul'da ekmeğin Aralık ayında 7,5 TL'ye çıkacağı konuşulurken biz geçen yılda bu zamanlarda ekmek kaç liraya artacak? 2 liradan 5 lira olur mu, 10 lira olur muyu tartışıyorduk. Biz geçen yıl buğday rekoltesini, dış alımı, üreticinin maliyetlerinin yükselmesi, kuraklık nedeniyle verim düşüklüğünü, ekmekte sadece un üstünden değil, elektrik, doğalgaz, işçilik, un, maya gibi girdilerin de artması nedeniyle ekmek fiyatında düşüş beklemediğimizi söylemiştik. Geçen yıl ekmek en az 5 lira olur demiştik. Şu anda 5 lira. Şu anda girdi maliyetleri azalmadığı sürece ekmek fiyatlarının düşmesini beklemek mümkün değil. 7,5 lira mı olur, 10 lira mı olur? Bunu zaman bize gösterecek.
Siz burada da ne öngörüyorsunuz? 2023'te ekmek fiyatı ne olur?
7,5 TL'lerin üstünde olur. Ha şöyle bir şey, 2023 seçim dönemi. Seçim dönemine yönelik gerek tüketiciyi gerek üreticiyi korumaya yönelik ek destekler gündeme gelebilir. Ekmek fiyatları biraz olsun baskılanabilir ama 2020 seçim dönemi bittikten sonra 2024'te de bizler bu ülkede yaşayacağız. Dolayısıyla bizim yıllık değil buğday üretimini, buğday sanayini, ekmek fiyatlarını uzun vadeli düşünmemiz gerekir ki bu olayın hububat boyutu. Bizim aynı zamanda bitkisel üretimde, hayvansal üretimde et sorununu, süt sorununu, ayçiçeği yağ sorununu, mısır sorununu bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü buğday sorunu saman üstünden aynı zamanda hayvancılığa yem sorunu. Biz Rusya, Ukrayna'dan sadece buğday değil, hayvancılık için yem alıyoruz, saman alıyoruz. Böylesi bir ortamda tarımı, bitkisel üretim, hayvansal üretim bütün olarak ele almazsak bugün ekmeği konuşuruz. Enflasyon açıklandığında yarın yaz sebze meyveyi konuşuruz. Yumurta fiyatını konuşuruz. Dolayısıyla tarım bir bütün. Bu bütünü kısa vadeli, plansız önlemlerle çözemeyiz. Bizim tarıma yönelik uzun vadeli, çiftçinin önünü görebileceği, bakın destek miktarı %109 artırıldı dedi Sayın Tarım ve Orman Bakanı, 54 milyar TL açıklandı. Geçen yıl 25.8 üstünden %109 artış oldu denilse de geçen yıl 3.2 milyar bir ek olmuştu. Daha sonra ek bütçeyle gelen 13 milyarla 44 milyarlık toplam bütçe şu an 54 milyara çıktı. Yani %109'luk bir artış değil, %33'lük bir artış gündemde. Bunun içinde tarım yasasından gelen %1'den az destek olamaz miktarı maalesef şu anda %3. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale. Hububata yönelik evet Tarım Bakanlığı bir ek ayrımcılık yaptı. Geçen yıl da yaptı. Bunlara verilen mazot ve gübre desteğine 50 TL'lik bir ek ödeme yapmıştı. Mazot gübre desteği hububat bazında 92 TL'ydi, bu 121 TL'ye çıkarıldı. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Aynı zamanda 6 ay öne çekilerek bunun çiftçilere önceden verilmesi gündemde ama bugün Ziraat Bankası, Ziraat Kart üstünden çiftçilerimiz ödeyemediği, artan borçları nedeniyle ödeyemediği krediler yüzünden kara listede ve bu parayı alamıyor. Dolayısıyla bizim destekleri yeterli miktarda vermemiz, zamanında ödememiz, uzay üreticisini alanda tutmamız, önümüzü görmemiz, artan nüfusa göre 20 milyon tonu artık bir kenara bırakarak 24-25 milyon tonluk üretimleri kendimize hedef olarak seçmemiz gerekir.
Çok doğru söylüyorsunuz, ancak ben yine inat ve ısrar edeceğim. Yayının sonuna geldik ama yağmayan yağmur yüzünden kuruyan toprağa, özellikle İç Anadolu'nun bir 15 güne daha ihtiyacı var, durumu idare eder ama Türkiye için bir alarmdır. Yağmayan yağmur, çatlayan toprak, ekilemeyen ya da kuru toprağa atılan buğday tohumu diye düşünüyorum. Ve sizinle bundan sonraki dönemde çok sık bir araya geleceğiz. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Ekmek fiyatları 7,5 liranın çok üzerinde olabilir 2023'te. Her şey doğru politika izlemeye ve bütüncül bir yaklaşımla çözüm üretmeye bağlı diyoruz. Çözümü anlatıyorsunuz da bu çözüm niye gelemiyor? Son söz, hemen bitiriyoruz.
Politika tercihleri, tarımla kuraklıkla mücadele eylem planı var kağıt üzerinde. Sulama planlaması yapılıyor deniliyor, yapılmıyor. GAP'taki sulama oranı %30. Ülkemizde tarımsal sulama yatırımlarına gerekli kaynak aktarılmıyor. Bütün bunların içerisinde sulamada kullanılan elektriğin maliyeti %140 artmışsa, kuraklık nedeniyle sulama bir çözümse, su olsa bile insanlarımız, çiftçilerimiz sulamada elektrik nedeniyle su kullanamayacak. Dolayısıyla bizim ülkemizde nüfusumuzu, dış ticareti dikkate alarak, kuraklığın uzun vadeli boyutlarını dikkate alarak, bugün Ekim'de gecikilen, Kasım'da beklenilen yağışlar gelmesi, bugün gübre, mazot fiyatları yeterli olmasa gıda arz açımız azalacak. Gıda arz açımızı yine yurt dışından karşılama yoluna gideceğiz. Bu da çözüm değil. Çözüm üretimde bütünlüğü sağlamak. Burada da son sözüm şu olsun, biz hep şunu söylüyoruz. Söylem değil, eylem zamanı. Biz somut önlemleri derhal yaşama geçirmek istiyoruz.
Aynen. Söylem değil, eylem zamanı. Ben size teşekkür ediyorum ve aslında Türkiye kuraklık yönetimi konusunda bir sınavda. Sınavı verirken çok konuşmayacak, eylemi yapacak. Üreticide, çiftçide tabii ki sorunlar çok ama onlar da kendi yollarına ve yolculuklarına bakacaklar. Tarımı konuşuyoruz. Tarımın sorunu çok ama bu ülkede üreten bir tarım kitlesi var. Onlara da, oradaki başarı hikayelerine de göz atmakta fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü biz dedik ki İktisat Kongresi için çiftçiler buluşmasındaydık. Ve Türkiye'nin tarım holdingleri diyorum ona, tarım kooperatifleri var. İşte Tarım Kredi gibi, Konya Şeker gibi, Kayseri Şeker gibi, bunlar birer tarım holdingi. Holdinglerden biri de açıkçası Ödemiş Bademli Kooperatifi. Ama bu kooperatifin başka bir ismi var. Ödemiş Bademli Fidancılık Kooperatifi. Fidancılık deyip geçmeyeceğiz. İhracat var orada ve 5000 nüfuslu bir beldede bir kooperatifin kırsal kalkınma programı sürüyor en az 10 yıldır. Acaba bu kooperatifin başarısı ne? Bu kooperatif neler yapıyor? Karşımızda kooperatifin yönetim kurulu başkanı Selçuk Bilgi var. Selçuk Bey merhaba.
İyi günler efendim.
İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi?
Sağlığını diliyoruz. Sağ olun. İyiyiz.
Selçuk Bey, 1968 yılında kuruldu kooperatifiniz. Siz aynı zamanda Bademli Beldesi'nin belediye başkanıydınız, sonra kooperatif başkanı oldunuz. Kooperatifinizin en büyük özelliği nedir? Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Kısaca bilgi alabilir miyim?
Şimdi efendim, esasen ben 10 Ağustos 1970 tarihinde kooperatifin başına geldim. 70 ile 89 arasında personel olarak çalıştım. Daha sonra istifa ettim. Belediye başkanı adayı oldum. 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ve belediye başkanlığı bitince kelin dönüp dolaşıp geleceği zivçi dükkanıdır dedik. Tekrar başına geldik. Efendim, bizim kooperatifimiz 1968'de kurulmuş. o tarihlerde işte ülkemizde yetişen tane zeytinlerin sıkıntıları söz konusu, sıkıntıdaymış. O ilk işimiz bizim 1975 yılında modern zeytinyağı fabrikası yapıp ve onu işletmekle başladı. Bu arada meyve, yaş meyve, sebze pazarlama organizasyonumuz oluştu. Asıl hedefimiz, dedemizden kalan bir sanatımız var bizim. Bu bölgemize uygun. Bademli, mitolojideki ismi Potamya. Potamya'nın o zamanki açılımı da ırmak yurdu. Bademli, Aydın Dağları'nın kuzey eteğinde 4 tane derenin delta yaptığı yerde kurulmuş ıslak bir kasabadır. Bu iklimin getirdiği avantajla tohumlar ekilip çıkmadan fidan olmakta ve onları daha çok aşılayıp yetiştirmeden başlamış dedelerimiz ve bugüne geldik. Bugün aşağı yukarı 20 milyon civarında her çeşit meyve fidanı üreten ve bunları gerek iç pazarda gerekse dış pazarda satan ve bunları yetiştirecek dünyanın, yani dünyadaki fidan üreticileriyle rekabet edebilecek kalitede, standartta, sürdürülebilir tarımda rekabet edecek ortaklarımızla yetiştirdik biz. Bu arada gerektiğinde dış satım da yapabiliyorlar onlar. Gerektiğinde çoğunu da biz yapıyoruz. Asıl pazarımız Türkiye Cumhuriyetleri. 7 tane Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyetleri adlandırdığımız pazar. Tabii Avrupa'ya da satıyoruz. Özellikle pandemiden sonra süs bitkileri konusunda Avrupa'yla iyi ticaretlerimiz gelişmeye başladı. Önümüzdeki günlerde çok daha iyisi olacağını düşünüyoruz. Tabii biz de standartımızı ve kalitemizi yükselterek konuya yanaşıyoruz. Kooperatifimizin asıl işi, birinci işi meyve fidanı üretmektir. Ve kalite ve standartlar doğrultusunda sertifikalı, bunları en iyi bahçe kurumu yapmaktır. Kurmak istediği bahçeler işte son sistem, sulama, tel direk ve örtüleri dahil kapama bahçe kurabilen organizasyonlarımız vardır. Bunun yanında tabii süs bitkisi de, yani bundan 5-6 veya 8-10 yıl evveline kadar ülkemizde bazı belediyeler dış ülkelerden dış mekan süs bitkisi getirmekteydiler. Bunun önüne kesmek için biz dış mekan süs bitkisi üretimine girdik. Yılda 10 milyonun üzerinde çalı ve en az 5 milyon civarında da yaprağını döken ve dökmeyen ağaç niteliğinde bitki üretimlerimiz vardır. Bunun yanında tabii biz meyvecilikte ıslah Arge çalışmalarımız var. Çeşitli hastalıklara dayanıklı, dünyada olmayan yeni çeşitler üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Yine bunun yanında iklim krizine dayanıklı, susuzluğa ve tuzluluğa dayanıklı, gerek süs bitkisi gerek meyve ağacı konusunda da çalışmalarımız var. Bunlarda da belli mesafeler kat ettik. Bunun yanında tabii süt hayvancılığını desteklemek için süt üreticisi ortaklarımızın da süt desteğini sağlamak için süt toplama ve süt işleme tesislerimiz var. Süt türevlerinin, yani peynir, ayran, yoğurt, her çeşit süt ürünlerini de üreten bir tesislerimiz var.
Yani entegre bir yapı var. Evet. Fidan diyorsunuz, doku laboratuvarınız var. Hatta evet. Avustralyalı ortaklarınız var. Şimdi hiç mütevazi davranmayın. İhracat yapıyorsunuz. Kuraklığa dayalı, iklim krizine dayalı meyve setiniz çok geniş, ihracatınız var. 10 çeşit peynirinizle 2 milyon ton sütü işleyerek aslında Türkiye'nin en fazla süt toplayan tesisi olma özelliğiniz var. Ve bunun dışında zeytin topluyorsunuz, zeytinyağı fabrikanız var. Ve ortaklarınız üreticiler, köylüleriniz, hemşerileriniz. Ben niye böyle geniş bir açılım yaptım? En çok sütü toplayan kooperatif diyorum. 2 milyon litreden kaça indi süt? Ya da 2 milyon litre, doğru söylüyorum değil mi?
Ödemiş genelinde 2 milyon litre sabahları süt vardı. Tabii bu Ödemiş'te 40 tane bizim gibi üretim yapan mandıra var. Bunlardan sonra ulusal düzeyde üretim yapan mandıralar da süt işletme tesisleri de burada süt almakta. Ancak bu son 4-5 aydır bu süt üretimi giderleri gelirlerine karşılamadığı için, yani gelirleri giderlerine karşılamadığı için hayvancılığı yavaş yavaş terk etmekte ve neresinden bakarsanız bakın bugün Ödemiş'te %40 hayvan bazında ve süt üretimi bazında azalma var.
Çok ciddi bir rakam verdiniz.
En az %40.
Çok çok önemli bir veri. Açıkçası siz tabii bütün bunları yakından izliyorsunuz ve çok önemli bir kırsal kalkınma programını yürütüyorsunuz. Köyüne dön diyorsunuz çünkü Bademli nüfusu 5000, okuyanlar geliyorlar, sizin orada işe giriyorlar. Mühendisler, gıda mühendisleri fark etmiyor, teknik isimler, öyle değil mi?
Evet.
Nedir sizin kırsal kalkınma programınızın özü?
Yani özü dedemizden kalan mirasımız olan meyve fidancılığını, yani Türkiye'nin florasını yeniden yeşillendirmek ve ekosistemlerini ayarlamak, iklim krizine karşı mutlaka dayanıklı bitkiler üretmek birinci ödevimiz. Biz de ziraat mühendisi, gıda mühendisi, çevre mühendisi, çeşitli mühendis arkadaşlarla beraber bir de hayvancılık konusunda yeni ırklar elde etmek için çalışan mühendisler arkadaşlarımız var. 7 tane üniversiteyle işbirliğimiz var. Avustralya, Yeni Zelanda, Kaliforniya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde ülkelerin birliği olan bir birliği üyesiyiz. O birlikle beraber dünyada meyve kalitesini en iyi şekilde ayarlamak için üretimler yapıp çalışmalar yapmaktayız.
Yani dünyanın en ünlü üniversiteleriyle çalıştığınızı biliyorum. Türkiye sizin farkınızda mı onu bilmiyorum. Ben de o yüzden yayına taşıyorum ama köyüne dön diyorsunuz. Çünkü köyler boşaldı. O yüzden sizin kırsal kalkınma programınızın bir başka ayağı da köye dönüş projesi. Bunun için destekler veriyorsunuz değil mi? Nedir o program?
Şimdi ülkemizde tarımda uğraşan, bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl evvel tarım yapan arkadaşların ürettikleri ürünler giderleri karşısında gelirleri karşılayamadı. Onun için devlet de bunu pahalı buldu, ithalata yöneldi. İthalat olunca daha da çok düştü fiyatlarımız, tarım ürünleri fiyatları. Bu defa insanlar üretimden yavaş yavaş çekildi. Köydeki insanların %80'i kente göçtü. Kentte işte ayakkabı boyacısı, taksi şoförü, bahçıvan, benzeri tür ara işçiler olarak çalışmaya başladı. Bu süreç en az 10 yıl evvel oldu. 10 yıldır giden insanları geriye getirmek mümkün değil. Ancak bizim uğraşımız mevcut kalan insanları yerinde tutup ve onu özendirerek şehre gitmiş arkadaşları, gençlerini geri getirmek için çaba sarf etmekteyiz. Bunun için uğraşıyoruz.
Nasıl bir destek veriyorsunuz gençleri köye getirebilmek için?
Geri gelenin, şehirden köye göç eden arkadaşlara zaten devletimiz destek veriyor. Biz de ona şöyle imkanlar buluyoruz. Meyve fidanı üretmesi için gerekli tarladır, meyveler anacıdır, çeşitli girdilerini temin edip yetiştirdim. Sattıktan sonra ancak onun parasını tahsil ediyoruz. Böyle destek verdiğiniz arkadaşlar var. Eğer geri dönen olursa bizi dinleyip de her konuda destek olacağımızı da bilmelerini istiyoruz. Yeter ki sen...
Dön diyorsunuz. Evet. Yeter ki dönün. Bakın biz evet. buradayız. Toprağınıza sahip çıkın. Destek bizden. Evet. Devletten de alın. Bizden de alın diyorsunuz. Son evet. soru. Şu anki çalışan açığını kimle kapatıyorsunuz? Suriyeli mi, Afganlı mı? Kimlerle çalışıyorsunuz?
Şimdi asıl biz yerli, etrafımızda köydeki, köylerde yaşayan nüfusları araçlarla çalışma yerlerimizi getiriyoruz. Eğer bunlar yetişmez ise zaman zaman Suriye ve Afganistan'da hayvan bakıcılarını çalıştırmaya çalışıyoruz. Ama tercihimiz kendi insanımızı çalıştırmaktır.
Biz burada virgül koyalım. Sizi ara ara yayınlara alalım. Çünkü Türkiye'nin evet tarımda sorun var ama Türkiye'nin çok iyi tarım kooperatifleri var. Üreticilerin ortak olduğu model kooperatifleri de dinleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Sağ olun diyorum size. Çünkü
çok teşekkür ediyoruz. Bu açığı kapattığınız için sizlere sağlık diliyoruz.
Biz de size sağlık diliyoruz ve Türkiye'nin güzel şirketleri, güzel kooperatifleri ve güzel insanları var. Çözüm net. Konuşmayacağız, eyleme geçeceğiz. Bakın eyleme geçen bir başka isim yine bir kadın. Ben kadın devrimine inanan bir kadınım. Pozitif ayrımcıyım. Bu defa karşımda bambaşka bir kadın var. Şehadet Çitil. Kendisi Diyarbakırlı gazeteci idi. Sonra üretici olmayı tercih etti. Hevsel bahçesini kurdu. Annesi ile birlikte üretim yaparken bakın hikaye nereye geldi? Şehadet Hanım.
Merhabalar, merhabalar.
Sınav nasıl geçti? Kaçıncı üniversite bu?
Bu üçüncü üniversite. Sınav iyi geçti. Evet, şimdi kendi mesleğimle orantılı bir okul okumak istedim. O yüzden işimi açtıktan sonra ilk yaptığım şey üniversite sınavına başvurmak oldu.
Gastronomi okuyacaksınız.
Mutfak sanatları dördüncü sınıfım, son sınıfım.
Sizi kutlayalım ancak sizin hikayeniz güzel. Şu güzel hikayeyi bize anlatır mısınız? Çünkü e-ticaret üzerinden Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere üreten ama ürettiğini satamayan tüm girişimciye, kadına el uzatan kadınsınız. Buyurun sizi dinleyelim.
Çok teşekkürler bu güzel sözler için. Şöyle başladık aslında. Ben evet mesleği bıraktıktan sonra Diyarbakır'a döndüm. Ve Diyarbakır'da ne yapabiliriz diye konuşunca en iyi yaptığımız şey aslında sofra kurmak. Dinine, diline, ırkına bakmadan bir sofra... Yani Anadolu, Mezopotamya dediğimiz yer herkese kucak açmış, sofra kurmuş, yedirmiş, içirmiş, doyurmuş bir yer. Biz dolayısıyla buradan yola çıkarak dedik ki yaptığımız en iyi şeyi yapalım. Gıda satalım. Gıda üretelim ve gıda satalım. Böyle başladı. Sonra biz yetiştiremedik tabii. Anne kız yaptık ve yetiştiremedik. Diyarbakır'dan başladık köy köy gezdik. Ama bu köy köy gezmeyi gerçekten öylesine söylemiyoruz. Hakikaten gezdik. Bitlis'te gitmediğimiz köy yok. Hakkari'de gitmediğimiz köy yok. Özel izinlerle gidilen köyler dahil olmak üzere. Şırnak'ta gitmediğimiz yer yok. Mardin öyle. Batman öyle. Niye buralara gittik? Yani hiç mi tarım yapan yoktu yakınlarımızda? Elbette vardı ama esas mevzu kendi evinde veyahut bahçesinde veyahut doğduğu yerdeki köyünde ürettiğini satamadığı için üretmekten vazgeçen insanları bulmak. Yani sınıfın en arkasındaki çocukları sınıfa kaldırmak gibi bir şeydi yapmak istediğimiz. Çünkü biz gidip ürettirmezsek, biz almazsak biliyorum ki bir sonraki sene bu insanlar ekmeyecekler, üretmeyecekler ve şehre göç edecekler ve şehirde bambaşka bir sorun kaynağı da müsebbibi de sebebi de sonucu da olacak bu insanlar. O yüzden çok kıymet verdik. İnsanların kendi yöresinde, kendi evinin hemen yanındaki tarlasında ekip biten insanları bulmak, onları üretime kazandırmak bizim için birinci kriterimizdi. Böyle başladı aslında hikayemiz. Bu yüzden sürekli köylerde geziyoruz. Sürekli üreticilerle iç içeyiz.
Peki bu gezi esnasında önemli bir şey yaptınız. Kavim kültür. Bu toprakların ürünü olan tohumları ektirdiniz değil mi?
Aynen öyle. Dağ köylerinde, kuş uçmaz, kervan geçmez o yerlerde tohumları bulduk. Bu tohumları çoğalttırdık, üreticilerimize verdik. Tüm süreci beraber, yani sadece ellerinde olan üründen söz etmiyorum. Biz tohumları biz verdik. Benim ablam yüksek ziraat mühendisi. Onunla beraber nasıl üretilmesi gerektiğini, nasıl daha iyi üretebiliriz, bunun tartışmalarını beraber yaptık üreticilerle. Bu süreci beraber yürüttük. En sonunda da biçtik, getirdik ve yani paketleyip gönderdik. Aslında süreç bu. Ama tabii böyle anlatınca kısa sürüyor yani. Lakin çok uzun bir süre. Yani bir tohuma, tohumu toprağa atınca bir sene bekliyorsunuz. O bir senede bazı evreler var. Gidiyoruz, geliyoruz. Bazen yani şöyle söyleyebilirim. Sadece sulama zamanına karar vermek için, çünkü en az suyla nasıl üretebiliriz, bizim diğer önemli kriterlerimizden bir tanesi. Sulama zamanına karar vermek için 700 kilometre yol gittiğimizi biliyoruz yani.
Şimdi ben neye takıldım? Bir, mesleğinizi bıraktınız, bu işe gönül verdiniz, çalışıyorsunuz. 7 yıl mı sizin geçmişiniz?
Aynen, evet. Bu da 7 yıl.
Evsel Bahçesi adını verdiniz yolculuğunuza. Niye?
Evsel Bahçeleri niye? Evsel Bahçeleri 8000 yıldır aralıksız Diyarbakır'da tarım yapan bahçe. UNESCO korumasında. Diyarbakır Kalesi'nin hemen altında, surların hemen dibinde. Evsel Bahçeleri'nde de aşefçikler vardı. Bunlar ne iş yaparlar? Çok yıllar evvel Evsel Bahçeleri'nde bu kadınlar gider ayçiçek otlarını toplarlar. Topladıkları ayçiçekleri karşılığında tarla bahçe sahipleri onlara çarık çürük meyvesini, sebzesini verir. Bunlar da gelir Diyarbakır merkezde aşefçiler denen sokağın başında ürünlerini satardı. O çarık çürükleri satardı, böylece geçimlerini kazanırlardı. Aslında o toplama karşılığı ürün alıp ürün satıyorlardı. Bu yani ta Hevsel Bahçeleri'ni, Hevsel Bahçeleri yapanlardı bu aşefçi kadınlar. Biz de iki kadın olarak annemle başlayınca en iyi tabii ki isim ve en iyi bunu anlatabilecek, hikayemizi en iyi anlatabilecek Hevsel Bahçeleri olduğu için bu ismi aldık.
Peki bugün siz e-ticaret yoluyla iş yapıyorsunuz. Herkes sizi o yüzden arıyor. Kaç kadına, kaç belde, bucakköy erişiyorsunuz?
Şöyle söyleyebilirim. 80 aile, bu ailede bazen kadınlar tek başına, bazen çoluk çocuğuyla, bazen karı koca beraber çalışıyor. 80 aile, 200'ün üzerinde köylüyle, 200'ün üzerinde köyde üretimimiz var bizim. Mesela maş fasulyesini, aslında büyük şehirlerde markete gittiğinizde maş fasulyesini Kanada'dan alıyorsunuz. Menşe Kanada yazıyor. Şembinli'de üreticilerimiz bizim için maş fasulyesi ekiyor. Cizre, Silopi bizim susam ekim yerlerimiz. Silopi'de ayrıca 400 yıllık taş değirmenimiz susamları tahine dönüştürüyor. Batman'ın Gerdüş ilçesinin Hisar köyü bizim üzüm yerimiz. Siirt'in Şirvan'ı bizim bağ yapraklarımızın olduğu yer. Böyle yani bunları devam ettirebiliriz. Mardin Derik'te zeytin. Menşesini vermediğimiz hiçbir ürünümüz yok. Çünkü her ürünün üreticisiyle bir ünsiyet bağ kuruyoruz. O kadınlarla, o aileyle bir ünsiyet bağ kuruyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli bir geniş bir ailemiz var.
Para kazanıyorlar değil mi?
Şöyle söyleyebilirim para mevzusunu. Çarşıda veyahut işte markette, perakende satışa biz onlardan toptan alıyoruz. Çünkü bir alım garantisi veriyoruz. İkincisi şuna söylüyoruz. Bizim için ekin. Gerisini siz düşünmeyin. Biz size alım garantisi veriyoruz. Piyasada 5 liraysa 8 lira. 8 liraysa 10 liraya alıcısı biziz. Niye bunu yapıyoruz? Bu üreticileri kaybedersek zaten gideceğim 15 liraya marketten, üstelik bir de yabancı menşeli gıda alacağım.
Yani aslında üreticinin, köylünün, en küçük aile işletmesinin, kooperatifin bir numaralı sorunu bu. Alım garantisi olması. Siz peki herhangi bir kurum size destek veriyor mu? Mesela Türkiye Odalar Borsalar Birliği farkında mı sizin? Onların girişimciler kurulu var.
Biz onlarla tabii beraber birçok iş yapıyoruz ama başlangıcı tek başımıza yaptık. Şu an çok iyi Diyarbakır'ı hem iyi temsil ettiğimizi teveccüh gösterip söyledikleri için beraber projeler yapıyoruz elbette.
Kooperatiflerle peki bir çalışmanız var mı?
Kooperatiflerle yani şu an için kooperatiflere üye olmuş kadınların ürettiklerini alıyoruz. Ama direkt kooperatiflerle bir temasımız maalesef yok. Bu sene bizim de kendimizi kanıtlama senemiz. Bizim de bir yere kadar gelip kendimizi kanıtlama yılımızı doldurduk. Bu seneden sonra artık direkt kooperatifler üzerinden çalışmalar yapmayı planlarımıza aldık.
Peki ağırlık Doğu ve Güneydoğu mu? Bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir yolculuk yok mu?
Ağırlık Doğu ve Güneydoğu, bunun sebebi lojistik. Yani ulaşabilmemiz çok daha kolay. Biz Diyarbakır merkezli bir bir girişimiz. Bizim uzaktan işte 500 kilo kekik getir dememiz söz konusu değil. Gidiyoruz, bir hanımefendiyi tanıyoruz, aileyi tanıyoruz, çay içiyoruz. Nasıl toplanıp nasıl kurutulması gerektiğini beraber istişare ediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bir lojistik, bir ulaşım ve bir maliyet olduğu için Doğu ve Güneydoğu'ya hakimiyet çok daha kolay bizim için. Biz yani hakim olamadığımız, süreci takip etmediğimiz hiçbir ürünü de aynı zamanda satmadığımızdan dolayı bu hakimiyet meselesini kaybetmek istemediğimiz için Doğu ve Güneydoğu. Ama eğer inşallah bu organizasyonu oluşturabilirsek, niçin Sivas olmasın, niçin Yozgat olmasın, niçin Artvin olmasın?
Gerçekten etkileyici bir hikayeniz olduğunu biliyorum. İhracat var mı?
İhracat hayır. Yani şu küçük çaplı ihracatlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlar buraya geldiklerinde buradan alıp götürüyorlar. Bizim şu anki ihracatımız çok küçük. Yani ihracat yok, hayır.
Ama girişimcilik önemli. Son sözünüz, kadınlara girişimci olmaları için ne öneriyorsunuz?
Benim yaşım itibariyle bir şey önerme hakkı ve haddi görmüyorum ama şunu söyleyebiliyorum. Bir toprağa bir şey ektiğinizde onun karşılığını illaki ama öyle ama böyle bir şekilde alıyorsunuz. Dolayısıyla kadınlar zaten tarımın tüm yükünü çeken kadınlar, parayı sayan erkekler. Ben hep böyle gördüm, ailemde de hep öyle gördüm. Artık hayır, parayı da sayabilirsiniz. Yani nasılsa yükü zaten siz çekiyorsunuz. Artık bunun parayı da sayma vakti geldi diyorum ben tarımda özellikle çalışan, adı bile olmayan kadınlara.
Tarımda adı bile olmayan kadınlara, evet. Biz de buradan seslenelim, size teşekkür ediyoruz. Artık parayı sayma zamanı geldi. Üretmekten korkmayın, girişimci olmaktan korkmayın, kendinize güvenin. Bu ülkeyi biz kadınlar el ele erkeklerle birlikte değiştireceğiz. Bugünlük bu kadar. Çarşamba yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın ve farklı bir Türkiye'yi bizim yayınlarda izlemeye devam edin.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.